Ayrım 14, sayfa 125. 8. Türk milliyetçiliğinin Osmanlı geleneğinden faydalandığı, Osmanlı medeniyet tasavvurunun tesirinde kaldığı söylenebilir mi? Türk milliyetçiliğinin başlangıçta Osmanlı ile arasının iyi olmadığını biliyoruz. Bunda biraz Osmanlı'nın çöküş döneminde olmasının, biraz da Ziya Gökalp'in sosyolojinin teorik ilkelerine bağlı kalmak endişelerinin payı olduğunu düşünüyorum. Bana göre Gökalp düşüncesinin en zayıf halkası da budur. Onun sosyolojisine göre ümmet devrinden millet devrine geçiyorduk. Her türlü kültürel oluşumun da buna göre olması, şekillenmesi gerekiyordu. Bunun için de halka giderek oradan aldıklarımızla milli kültürü yeniden işleyerek geliştirmeliydik. Osmanlı dönemi kültürü ise ümmet döneminin eseriydi ve milli kültür için örnek yahut kaynak olamazdı. Yine bu yüzden Osmanlı ümmet dönemi atlanarak eski dönem Türk tarihi ile ilgi kurulmaya çalışılmıştır. Görülüyor ki Gökalp hiç düşünmediği halde toplum hayatına bir sıçrama yaptırır gibi konuşmuş, geleneği, kültürel mirasın sürekliliğini unutmuş görünmüştür. Bu yüzden Gökalp'in bu çizgide söylediği dilden müziğe kadar ne yazık ki yanlıştır. Bugün artık Osmanlıca diye bir dilden değil, Osmanlı Türkçesinden, Osmanlı müziğinden değil, Türk sanat müziğinden söz etmekteyiz. Ve Gökalp bu yanlışlarını düzeltecek kadar da uzun yaşamamıştır. Cumhuriyet de kendisini hiç değilse başlangıçta Osmanlı'ya karşı bir alternatif olarak sunduğu için Osmanlı medeniyetini perdelemiştir. Osmanlı geleneğine yönelişte tarih, sanat, tarihi, müzik, mimari gibi kültür alanlarındaki çalışmaların çok önemli etkileri olmuştur. Osmanlı medeniyetinin büyüklük ve güzellikleri Türk insanına yeniden anlatılmaya başlanmıştır. Bu konuda düşünce ve ruh planında öncü olarak Yahya Kemal'i anmamız gerekir. Nihal Atsız, Necip Fazıl, Yılmaz Öztuna ve Erol Güngör bu konudaki çıkışlarıyla iz bırakmışlardır. Erol Güngör'ün de beslendiği kaynaklar olarak Dündar Taşer ve Ziya Nur Aksu'nu da belirtmeliyiz. Günümüz milliyetçiliğinde Osmanlı medeniyet tasavvuru yüksek bir değerdir. Ama yeterince kavranıp değerlendirilebildiğini söylemek hayli zordur. 9. Sizce kültür, medeniyet ve milliyetçilik kavramları arasında bir ilişki kurmak mümkün mü? Mümkünse bu kavramlar arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Bu bağlamda Erol Güngör'ü nereye koyarız? Ben yazılarımda kültür-medeniyet diye bir ayrım yapmam, eş anlamlı olarak kullanırım. Kültür, insanın doğaya kattıklarıdır. Tarifini de çok kapsamlı ve doğru bulurum. Ancak bir ayrım yapmak gerekirse, üçlü bir anlatım düşünüyorum. Kültür, insanın doğaya kattıklarıdır. Medeniyet, kültürün insan karşısındaki tutumu, duruşudur. Biraz daha açarsak, insana verdiği değer, beşeri ilişkileri hakim olan ölçü ve değerlerdir. Ümran da kültürün maddi boyutlardaki ortaya çıkışlarıdır. Kaba bir çizgiyle medeniyet manevi, Ümran maddi değerleri ifade eder. Yılmaz, Özakpınar'ın ayrımına yakın olan bu anlayışı açıklayıcı bir çalışma henüz yayımlamadım. Kültürle milliyetçilik ilişkisine gelince, bu zorunlu bir görünüştür. Milliyetçilik bir millete mensubiyetten doğan gerilim, milli kültür ise o milletin nesnel kimliğidir. Bu gerilim yahut asabiyet doğal olarak milli kültürü kapsar. Yani milli kimlik duyarlılığı milliyetçilik demektir. Milliyetçilik anlayışı hangi kültür unsurlarına ağırlık verirse versin, sonuçta bir mensubiyet, bir kültür mensubiyeti, bir kimlik duyarlılığı olarak ortaya çıkacaktır. Erol Güngör, milli kültür ve milliyetçilik ilişkilerini en açık ve ilmi üslupta ortaya koyan düşünürümüzdür. 10. Türkiye'de Türk aydını ve Türk milliyetçiliği olguları arasında nasıl bir ilişkiden söz edilebilir? Bu konuda rahat ve genelleme yaparak konuşmak zordur. Bir takım yabancı düşünce yahut akım heveskarlarının dışında Türk aydınlarının milliyetçi olmadıklarını söylemek mümkün değildir. Ama Türk aydınlarının zaafları vardır ve bu zayıflıklar onların milli anlayışlarına yansımakta, hatta zaman zaman onları tam zıttı düşünce ve tutumlara itebilmektedir. Mesela milliyetçi duygularla yola çıkan bir insan Marksist olabilmekte, fakat aradaki çelişkiyi görememektedir. Bu zaafın temeli nedir? Bana göre milli kültürün kıblesinden sapmalarıdır. Bu nasıl olmuştur? En kısa çizgileriyle şöyle olmuştur. Osmanlı biriken sorunlarına kendi düşünce ve eylem dünyasından çözümler üretemeyip çıkışı yabancı kültürlerde aramaya başladığından itibaren bir kıble kayması oluşmaya başlamıştır. Osmanlı okumuşları kendi zafiyet ve sorunlarını, yabancı kültürlerin güç ve sağlamlığını gördükçe kendi kültürüne olan inancı sarsılmaya, yabancı kültüre olan hayranlığı artmaya başlar. Ve bu çözülüş, batılılaşma akımı şeklinde milli olandan kaçıştan, hatta nefretten Avrupalı olana tapınmaya kadar çeşitli derecelerde okumuşlarımıza egemen olur. Batılı eğitim kurumları bu çözülüşü besler. Ortaya çok çelişkili, tuhaf, kimi kere gülünç tablolar çıkar. Son derece milliyetçi, vatanını yükseltmek heyecanı taşıdığı halde kendi kimliğinden, yani kültüründen, yani milletinden nefret eden tipler görünür. Gökalp 100 yıl kadar önce bu durumu şöyle anlatmıştı. Tuhaf şey, başka milletlerin okumuşları, o kültürün en seçkinleri olduğu halde, bizim ülkemizde okumuşlar en zayıf, en bozuk kişilikli kimseler olmaktadır. Akıllı bir insan olan Gökalp'in babası, oğlumu yeni okullara yollasam imansız olacak, medreseye yollasam cahil bir softa olacak diye bir hayli tereddüt geçirdikten sonra Gökalp'e iki yönlü bir eğitim aldırmayı seçmiştir. Hem klasik hem yeni. Aslında mesele açıktı. Eski eğitim yaratıcılığını kaybetmişti, yeni eğitim ise kültürün kıblesini sarsıyordu. Bu durumda okumuşlar kendi kültürlerinin seçkini olamıyorlardı. Okumuşlarımızdaki bu sapma ve inanç zayıflığı, güven noksanlığı ne yazık ki devam ederek gelmiş ve onları çoğu kez duygularına ters olarak milli kültür ve kimliğimize karşı inkarcı bir konuma sokmuştur. Peyami Safa'dan Mümtaz Turhan'a, Necip Fazıl'dan Erol Güngör'e kadar bütün milliyetçi düşünürlerimiz bu aykırılığı dile getirmişlerdir. Ben günümüze yaklaştıkça ve Batı karşısında okumuşlarımızın burnu sürtüldükçe bu farklılaşmanın azalacağını, hatta kaybolacağını umuyorum. Ancak olay günümüzde siyasi boyutlarında hapsedilip AB yahut ABD düşmanlığı tarzına döndürülmek temayülündedir. Bu yönde yoğun bir propaganda çalışması görüyorum ve maalesef milliyetçi bazı çevrelerin de bu çengele takılmalarından üzüntü duyuyorum. Siyasi düşmanlıklar kendi gözümüzü kapamaktan ve milli gerilimimizi boşa harcamaktan öte bir anlam ifade etmezler. Ve her zaman en kolay olan ve çoğu kez aldatıcı olan, tuzak olan tutumlardır. Bizim düşmanlığa değil kendimize gelmeye, kıblemizi doğrultmaya ve milletimize, kültürümüze olan imanımızı pekiştirmeye ihtiyacımız vardır. Bizi yükseltecek, diriltecek olan da budur. Düşmanlık üzerine kurulmuş bina yoktur. Hele siyasi düşmanlıklar gelip geçici duyuşlardır. Doğal olanı da budur. Günümüz dünyasında siyasi düşmanlıklar, büyük güçlerin propaganda çarklarına düşmeye yol açmaktadır. Milli enerjimizin o düşmanlıktan bu düşmanlığa, hele iç politika çekişmelerine malzeme haline getirilmesi en büyük kaybımız olur. Milliyetçilerin asla bu tuzaklara düşmemeleri, milli davaların düşmanlıklar üzerine dayandırmadan bir milli hak olarak savunmaları gerekmektedir. Milli şuuru uyanık tutmak, dostunu ve düşmanını tanımak, yabancı güçlerin çekişme alanlarında düşmanlık pompalamak yerine, kendi yapıcı değerlerine daha bir derinden bağlanmak, bu heyecanları beslemekle olur. Bu da topyekün bir eğitim işidir. AB'nin bizi sürekli aldattığını, ABD'nin Orta Doğu'da petrol savaşı ile uğraştığını haykırıp, yumruk sallamak duygusal bir milliyetçilik göstergesi olarak kabul edilse de, milli varlığımıza bir şey katmayan çıkışlardır. Kalıcı olan sevgi ve dayanışma ruhudur ve dirilişin gücü de ondadır. Kendi yakın tarihimizi iyice okuyanlar, Avrupa devletlerinin şimdiki tavırlarının bir geleneğe dayandığını ve ABD'nin de insanlık uğruna savaşmayacağını pek iyi bilirler. Öyleyse bütün dikkat ve gerilimimizi bu tür düşmanlıklara yönelterek tatmin olmak yerine ne yapabileceğimiz ve ne yapmamız gerektiği noktalarında milli düşünceye dayalı çözümler peşinde uğraşmalıyız. Yani Türk ve Türk'e göre düşünme ve çözümler. Hele milli davaların iç politika malzemesi olarak kullanılması hiçbir milliyetçinin affedemeyeceği bir yanlıştır. Bu tutum bizi Türk bayrağını bir parti yahut zihniyetin amblemi haline getirme teşebbüsüne kadar götürür. 11. Son dönemde milliyetçiliğin yer yer politik özgüven kaybının yahut paranoyasının anlatım dili olarak kullanılması konusunda neler söyleyeceksiniz? Ne yazık ki özellikle günümüzde ve toplum hayatında her şey siyah beyaz değildir. Bu soruda özgüven kaybı, paranoya kavramlarının milli şuur uyanıklığı ve aydın sorumluluğu ile bir arada düşünülmesi gerekir. Zorluk da bunlar arasındaki zaman zaman çok silikleşen çizgileri ayırmakta yaşanır. Özgüven noksanlığı ile milli duyarlılık karıştırılmaya çok müsaittir. Milliyetçi okumuşların kamuyu, milli varlığı tehdit eden gelişmelere, güçlere karşı uyarması onun aydınlık görevidir. Kendisine karşı kamunun uyarıldığı güçlerin de bu tehdit algılamasını özgüven noksanlığı yahut daha ileri giderek bir paranoya olarak nitelemesi ve kendi emellerini engelleyebilecek her türlü zihni ve kültürel çıkışı yok etmeye çalışmaları da beklenebilecek bir tutumdur. Milliyetçi okumuşların düşünce kısırlığından ve gerilim noksanlığından ötürü her değişmeyi yahut hamleyi bir tehdit olarak algılama ihtimali de her zaman vardır. Çünkü bu algılama tarzı en kolay ve en kandırıcı olanıdır. İşte siyah beyaz olmayan haller bu ihtimaller karmaşasıdır. Türk milli varlığını tehdit eden yahut potansiyel olarak bu ihtimali taşıyanlardan cibiliyetlerinin gereğinden başka bir şey beklenemeyeceğine, istenmeyeceğine göre tutum belirlemek görevi milliyetçilere düşmektedir. Bunu nasıl yapacaklardır? Bu husus üzerinde kaç yönden durulabilir bilemiyorum. Ben can alıcı olduğunu sandığım bir yönüne işaret edeceğim. O da şudur. Daha önce de dokunduğum gibi milli olarak niteleyeceğimiz konuları asla iç siyaset malzemesi yapmamalıyız. Yapanlara izin vermemeliyiz. Örnek mi? Güneydoğu meselesi, Kıbrıs meselesi, demokrasi meselesi, yani milli iradeye sahip çıkma meselesi. Bu ilk ve temel meselede hiçbir taviz verilmedikten sonra göz önünde tutulması gereken ilke şudur. Eleştirilerimizi yahut uyarılarımızı öyle yapmalıyız ki söylediklerimiz ve üslubumuz milletimizin hamle gücünü, milli gerilimini, hayat şevkini, velhasıl kendine olan güvenini sarsmasın. Onun ümidini kırmasın. Askerin tabiriyle kuvve-i maneviyesini bozmasın. Milleti güvensizliğe, umutsuzluğa düşüren, karamsarlığa iten, geleceğini karartan söz ve üslupları milliyetçiler kullanamaz. Bu yüzden milletimize yönelen tehditlerin en büyüğünün bu güvensizlik, inançsızlık olduğunu bilmeliyiz. Milli varlığımızı tehdit eden merkezlerin önce bu güveni, imanı sarsmak için hamle yapacaklarını bilmeliyiz. Bu açıdan kolay açıklamalarda zihni rahatlık arayanların milletimizi musalla taşındaki meyyite çeviren komplo teorilerine kesinlikle dikkat etmeliyiz. Ve inancını, ümidini kaybetmiş olan, kendi güç ve sorumluluğunun farkında olmayan bir toplum yahut bireyin her şeyini kaybetmediyse de kaybetmeye mahkum olduğunu bilmeliyiz. Milliyetçilerin bu tür hatalara düşme lüksü yoktur. 12. Tarih bilinci ve milliyetçilik arasında nasıl bir ilişkiden söz edebiliriz? Bu ilişkiyi biraz da tarihi anlattığınıza, tarih eğitiminden ne bekleyerek eğitimi düzenlediğinize bağlıdır. Tarih, sebep-sonuç ilişkilerine dayanan, soğuk bir bilim olarak okutursanız, bu eğitimin bir tarih bilinci oluşturması zordur. Tarihi, öğrencinin kişilik oluşumuna katkı sağlayacak, heyecanlarını, yüceliklerini, değerlerini içselleştirecek biçimde, kahramanlarıyla özdeşleşecek bir üslupta anlatabilir, okutabilirseniz, bu eğitim her milli kimliğin kişiliğe yansımasında etkili olur. Hem de tarih bilinci oluşturur. Tarih bilinci de milli kimliğe büyük bir derinlik ve güç kazandırır. Ben Türk'üm derken 5000 yıllık bir geçmişi, Selimiye'yi, İstanbul'un silüetini, Çin denizinden Adriyatik'e kadar dünyanın yarı coğrafyasını arkasında hisseder. Kendine ve milletine olan güveni artar. Yaşanan büyüklüklerin yeniden yaşanma imkanını düşünür. Başı eğik olmaz, ilerisi için hesaplar yapar. Bütün bunlar doğal olarak milliyetçilik duygusunu, yani bir millete mensubiyetin gerilimini arttırır. 13. Türkiye'de hakim Müslüman kültürünün milliyetçilik üzerindeki etkileri dikkate alındığında, sizce Türk milliyetçiliği ile Batı tipi milliyetçilik arasında ne bakımdan farklılıklar vardır? Ziya Gökalp bir halk deyimini kullanarak, "Dili dilimden, dini dinimden olan benim milletimdendir," diyordu. Milletin oluşumunda dini beraberliği bu ölçüde önemli bir faktör olarak tarifini alan Batı dünyasından kimse var mı bilemiyorum. Bu sade tanım, sosyolojik açıdan ve kültürümüzün tarihi gelişme sürecini ifade açısından son derece yerinde ve açıklayıcıdır. Millete ortak bir kültürün oluşturduğunu, milli kimliğin bu kültür olduğunu düşünen Türk milliyetçileri için dinin yeri kendiliğinden belirmektedir. Yani kültürümüzün oluşumunda yön verici temel kavrayış ve kavramların din kaynaklı olduğu görülmektedir. Aslında kuramsal olarak bütün kültürler için benzeri bir durumdan söz edilmesi gereklidir. Ancak Batı tipi milliyetçilik derken dinden soyutlanmış yahut sekülerize olmuş kültür farklılıklarının kastedildiğini zannediyorum. Batılı toplumlar için bunun ne derece geçerli olduğu konusunda ben bir yargıya varamam. Fakat bizim için düşünülebilecek bu tür bir kültür milliyetçiliği pek havada kalır ve tarihi birikimimizin neredeyse toptan inkarına kadar gider. Şöyle açıklayalım. Farz-ı muhal dini ritüelleri, kavramları, bakış açıları ve hayat izlerini milliyetçilik söyleminden çıkardınız ve bunların dışında kültürel olgulara dayanmaya çalıştınız. Peki dili ne yapacaksınız? Dil ki kültürdür. Onun hem sesi hem içeriğidir. Bizim kelimelerimiz bin yıldır Müslüman olarak inanan, dünyaya Müslüman olarak bakan, kavrayan ve onu Müslüman olarak yorumlayıp isimlendiren atalarımızın eseridir. Kelimelere sinen, hatta kelimelerin doğuşunu belirleyen bu bakış açılarını, anlamları nasıl yok edeceksiniz? Bu konu kuramsal olarak tartışılabilse de fiilen imkansızdır. Sekülerleşme olarak nitelenen değerlerin yahut tutumların toplum içindeki varlığını ve etkisini dini kökenlerinden kopmasına rağmen devam ettirmesi ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur. Türk kültürü böyle bir denemeyi ne yazık ki geçirmiştir. Binlerce yıldır büyüklerine, ermişlerine kümbetler yapan, türbeler diken Türk milleti, Atatürk adını verdiği büyüğü için o muhteşem birikimine sırt çevirerek, Müslümanlık çeşnisi olmasın diye Yunan tapınaklarının bir benzerini Anıtkabir olarak dikmiştir. Güneş dil teorisiyle başlayan ve Nurullah Ataç tarafından sürdürülmeye çalışan arı dil çalışmaları, dilde böyle bir kaçışın denemeleriydi ve iz bıraktı. Aslında dilde sadeleştirme şeklinde başlayan milliyetçi duyarlılıkların bir devamı gibi gösterilmeye çalışılan bu tutum, tam tersine Türk kültürünü tarihi çizgisinden saptırma ve içeriğini boşaltma hamlesiydi. Çünkü bu hareket 500 yıllık yahut 1000 yıllık kelimeleri atarken aslında bir ses ahengini değil, o kadar yıllık bir kültür birikimini, anlam sistemini ve bakış açılarını atıyordu. Ve onların yerine henüz anlamı belirlenmemiş ama Avrupa kültürü tarafından belirlenecek olan bir kelime koyuyordu. Böylece kendine dönüşün, milliyetçilik heyecanının başlattığı sadeleşme hareketi, milliden kaçışın, yabancılaşmanın bir aracı haline getiriliyordu. Tam da Cemil Meriç'in işaret edip isimlendirdiği Batı'nın Yeniçerileri, Türkçeyi Avrupa kültürünü yerleştirmenin bir aracı halinde şuurla kullanıyorlardı. Günümüzde bu sapma temayüllerinin durdurulduğunu ve hemen hemen ortak bir çizgide dil şuurunun bütün okumuşlarımızda fevkalade geliştiğini sevinçle görebiliyoruz.